İsrail'in, Siyonist emperyalizmin, kiralık Haçlılar ve istismarcı İslamcılarla Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma çabaları. Papa'nın ziyareti, Bartolomeos'un hıyaneti. Melhame'nin ilk işareti ve Türkiye'nin sırrı, paylaşımının şöyle düzeltilmesi lazımdı. Dünya bugün, tarihin binlerce senedir sakladığı bir kapının önünde bekliyor. Orduların sesinden çok, metinlerin fısıltısı duyuluyor. Devletlerin hamlelerinden çok, batıl dinlerin gölgeleri sahnede dolaşıyor. Ve o gölgelerin en büyüğü, 1700 yıldır uyuyan bir merkezde, İznik'te yeniden belirmiş bulunuyor. Haçlı Papa, istismarcı İslamcı Erdoğan iktidarı himayesinde İznik'e geliyor. Bazıları bunu sadece bir ziyaret sanıyor. Oysa bu ziyaret, Bizans kılıflı Siyonist projenin son aşamasını oluşturuyor. Bu, Melhame-i Kübra, büyük kapışmanın dini zeminindeki ilk büyük kıpırdanmasıdır. Bu, üç semavi dinli dünyanın tek bir sahneye çağrıldığı ilk perdenin son halkasıdır. Dünya, bir süredir askeri, siyasi, ekonomik bir savaşın hazırlığını izlediğini sanıyordu. Oysa savaşın en karanlık perdesi, dini zeminde açılıyordu, şeytanın dini Siyonizm, Türkiye'deki son darbesine hazırlanıyordu. Bu yüzden, Siyonizmin güdümündeki Papa'nın İznik ziyareti, tarihi hesaplaşmanın en önemli adımı sayılıyordu. Kapıya vuran saat, beklenmeyen anın eşiğindeyiz. Papa, 3 gün boyunca aynı ayeti okuyordu. Aynı kelimelerle, aynı vurguyla ve aynı titreşimle. Ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilseydi, evinin soyulmasına izin vermezdi. Hazır olun, çünkü insanoğlu, yani Siyonist kışkırtmalı Haçlı orduları beklemediğiniz saatte gelecektir. Dünya, bugüne kadar yaşadığı hiçbir krize benzemeyen, çok katmanlı, çok yönlü ve kontrol edilemez bir döneme giriyordu. Bu, ister savaşla tetiklenir, ister ekonomiyle, ister teknolojiyle. Ama sonucu aynı olacaktı. Mevcut dünya düzeni ayakta kalamayacaktı. Ben, geleceğin kırılma çizgisini sizlere defalarca anlatmış, kapıya yaklaşan sessizlikten bahsetmiştim. İşte Papa, şimdi o çizgiyi ve şeytani hedefi sadece isimlendirdi. Bu önemliydi. Bakın, İngiltere, Türkiye yoksa ben de yokum dedi. Yunan'ı, Kıbrıs Rum'u, hepsi aynı şeyi tekrar etti. Kısaca Avrupa'nın bütün savunma mimarisini çöpe çevirmişlerdi. SAFE programı, 150 milyar euroluk dev savunma paketi oluyordu. Avrupa, Türkiye'yi bu yapıda istiyordu. AB Haçlı oluşum kapısında Türkiye'ye bekçilik yaptırıyordu. Almanya, İngiltere, Fransa tek tek devreye giriyordu. Canla başla Türkiye'yi bu programa, AB çatısına değil, Avrupa savunma yapısına almak için ikna çabaları yoğunlaşıyordu. Ama iki küçük ülke hayır diyordu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Türkiye ise ve her nedense ben yokum diyordu. İşte kriz burada patlıyordu. Ve o cümle Avrupa'nın çimentosunu çatlatıyordu. Almanya'nın telaşı görülmeye değerdi, şaşkınlığını gizlemiyordu. Fransa'nın sessizliği, hazırlıksız yakalanmış bir ordunun nefesi gibi soğuktu. Ve İngiltere, bakın orası daha ilginç bir tavır takınıyor ve Türkiye yoksa biz de yokuz diyordu. Bu cümle Avrupa haritasında bir fay hattı kırıyordu. Çünkü masadaki çıplak gerçek şuydu, SAFE programı kağıt üzerinde 150 milyar euroluk güvenlik kalkanı paraya değil, Türkiye'nin sahadaki ağırlığına dayanıyordu. Avrupa, Türkiye'yi kiralık ucuz koruyucusu olsun diye istiyordu. NATO'nun güney hattı, enerji damarları, göç baskısı, Karadeniz-Doğu Akdeniz dengesi bunu gerektiriyordu. Hepsinin kilidi Ankara'nın elinde bulunuyordu. Ama ne oldu? Yunanistan dedi ki olmaz. Kıbrıs Rum'u dedi ki asla. İki küçük ülkenin kompleksi, koca kıtanın stratejik aklının önüne geçtiği sanılıyordu. Oysa Yunanistan ve Güney Kıbrıs, İsrail'in güdümünde hareket ediyordu. Çünkü İsrail, Türkiye'ye başka rol biçiyordu. Şu anda dünyanın en kalabalık Ortodoks topluluğu Rusya'da bulunuyordu ve Putin de kendisini aynı zamanda Ortodoksların siyasi ve ruhani lideri olarak konumlandırıyordu. Ancak evangelistlerin, Trump'ın ve Katolik Vatikan'ın motivasyonuyla Rusya'yı ve Putin'i yok sayarak tüm Ortodoksların temsilciliğine soyunan ve bu konuda giderek küstahlaşıp cüretini arttıran İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Başpiskoposu 1. Bartolomeos, Papa ile birlikte İstanbul ve İznik'te Katoliklerle Ortodoksların tekrar tek kilise çatısı altında birleştirilmesi anlamına gelen ekümenik ayinleri gerçekleştiriyordu. Günümüzde Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'daki Ortodoksların birer ulusal patrikliği vardı. Pew araştırmasına göre Yunanistan ve Ermenistan hariç diğer ülkelerdeki Ortodokslar arasında kendi ulusal patriklerini Ortodoks dünyasının en yüksek dini otoritesi olarak görenler daha fazlaydı. Örneğin Bulgaristan'da Ortodoksların %59'u milli patriklerini Ortodoksluğun en yüksek dini otoritesi olarak gördüğünü belirtirken, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Başpiskoposu Bartolomeus'un en yüksek otorite olduğuna inananların oranı sadece %8 civarındaydı. Ermenistan'da Moskova Patriği en yüksek otorite görenler daha fazlayken, Yunanistan'da ise çoğunluk İstanbul Patriğini Ortodoks Kilisesi'nin en yüksek otoritesi olarak görüyorlardı. Geçmişte Sovyetler içinde yer almış Kazakistan, Belarus, Estonya, Litvanya ve Moldova gibi ülkelerde ise genellikle Moskova Patrikliğini en yüksek dini otorite sayıyorlardı. Atatürk'ün İslami duyarlılığı ve Haçlı faaliyetlerine karşı tutarlı tavrı. Bursa Amerikan Kız Mektebi'nde Amerikalı 3 misyoner öğretmenin 4 kız öğrenciyi Hristiyan yapması üzerine Atatürk bu okulu kapatmış ve telkin sonucu Hristiyan olan kızlara din alimlerini yollayıp İslamiyet'i anlatarak tekrar Müslüman olmalarını sağlamıştır. Bugün Kemalist geçinen bazı CHP'lilerin, din istismarcısı AKP'lilerin ve diğer muhalefetin Atatürk'ü batıcı ve AB yanlısı gösterme çabaları tam bir saptırmaca ve sahtekarlıktır. Çünkü Atatürk, aziz milletimizin yüksek fıtratının saf İslam mayasıyla olgunlaşıp onurlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağının farkında ve inancındadır. Ayrıca Atatürk, Türkiye'deki yabancı okullara bazı yasaklar koymuşlardı. Mason ve dönme iddiatçıların gafleti ve hıyaneti sonucu Osmanlı'nın son yüzyılında faaliyet gösteren yüzlerce yabancı okul, kilise, hastane, dernek, vakıf ve kurumların Türkiye'deki azınlık grupları milletimiz ve dinimiz aleyhinde eğitmesi ve sürekli kışkırtı vermesi Ermeni, Bulgar ve Rum isyan sorunlarının ve çatışmalarının ana sebebini oluşturuyordu. Bu misyoner kurumları Lozan Anlaşması ile son bulmuş. Çok az birkaç okul bırakılarak bunların tamamen bilimsel eğitim vermesi, bunun dışında hiçbir dini siyasi konulara karışmaması şart koşulmuştu. Atatürk, bu okullara yasa gereği çok kesin talimatlar vererek 26 Eylül 1925 tarihli 3965 sayılı genelge ile bildiriyordu. Bu genelgenin bazı maddeleri şunlardı. 1. Bu yabancı azınlık okullarında hiçbir zaman dini esasa dayalı eğitim ve din propagandası yapılmayacaktır. 2. Hiçbir okulda Türk milleti ve Türk devleti aleyhine derslerde veya ders dışında bir ifade kullanılmayacaktır. 3. Bu okullarda Türklerin bugününü ve dününü kötüleyen Müslüman Türk ve Türk devleti aleyhine yazılmış kitaplar bulunmayacaktır. 4. Ders kitaplarında ve duvar panolarında Türk tarih ve coğrafyasına ilişkin en ufak bir yanlışlık yer almayacaktır. 5. Haritalarda Türk toprakları hiçbir ülkenin parçası olarak gösterilmeye kalkışılmayacaktır. 6. Ders kitaplarında hiçbir ülkenin propagandası bulunmayacaktır. 7. Bütün yabancı okullarda haftada en az 5 saat Türk dili, Müslüman Türk kültür ve gelenekleri, Türk coğrafyası ve tarihi okutulacaktır. 8. Türk dili, Türk tarihi ve coğrafyasının öğretmenleri Türk olacak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçilip tayin olunacaktır. Atatürk, bu kararların mutlak uygulanmasını denetlemek için de ayrıca 7 Şubat 1926 tarihli bir genelge yayınlamıştı. Denetim görevini layıkıyla yapmayan Milli Eğitim Müdür ve memurlarının meslekten ihraç edileceğini kayıt altına almıştı. Maalesef Atatürk'ten hemen sonra İnönü ve Menderes dönemlerinde eğitim ve kültür tamamen ekonomiyle beraber batıya terk edilip ulusal eğitimden uzaklaşılınca eğitimde Müslüman Türk kimliğinden ve milli düşüncelerimizden uzaklaşılmıştı. Atatürk'ün son meclis konuşması. 1 Kasım 1937'de katıldığı son meclis konuşmasında Atatürk özetle şunları hatırlatmıştır. Bütün vatandaşlar ve bu yurtta yaşayanlar, Cumhuriyet kanunlarının kendilerine sağladığı hürriyet, refah ve saadet şartlarından azami istifade etmektedirler. Milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesinden alıkoyabilecek hiçbir engele izin verilmeyecektir. Trakya ve Ege manevralarında kahraman ordumuzun en yüksek generalinden erlerine kadar üstün disiplin ve enerjisini gözlerimle görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Mustafa Kemal, bu konuşmasından sonra vefat edeceği 10 Kasım 1938'e kadar tam bir yıldan fazla bir daha TBMM'ye gidememiş. Yanlış ve kasıtlı tedavilerle ve localarını kapattığı masonlar ve dönmeler eliyle giderek azdırılan hastalığıyla uğraşmaya mecbur edilmiştir.
Dikkat buyurun! Atatürk, TBMM'deki bu son ve bir nevi veda konuşmasında, ne Avrupa'ya katılmak, moda ve medeniyet diye onların ahlaksızlığını örnek almak hevesinden, ne kendini tanrılaştırma niyetinden ve Kemalizm hedefinden ve ne de din tehlikesinden ve İslam'ı öcü göstermekten asla bahsetmemiştir. Onun asıl amaçları ve asil duyarlılıkları ise, her vatandaşın Cumhuriyet rejiminde eşit imkanlara, adil şartlara ve çağdaş insani standartlara sahip olarak adalet, saadet ve refah seviyesine erişmesi, bu fazilet ve fırsatları sağlayacak sosyolojik, psikolojik ve ekonomik ortamın mutlaka hazırlanıvermesi ve tabii milli birlik ve dirliğimizin ve ülke geleceğimizin teminatı olan kahraman ordumuzun daha donanımlı ve caydırıcı hale getirilmesiydi. Zerre aklı ve vicdanı olanlar kabul edeceklerdir ki, bu kutlu ve onurlu gayelere ulaşmak için en samimi ve gerçekçi gayretleri gösteren tek lider ise rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan idi.
ABD'nin yeni PKK'sı olan Peşmerge ve DSG'ye destek sağlaması, ABD Temsilciler Meclisi'nden onay alan yeni savunma bütçesi tasarısı, Peşmerge güçlerine yapılacak yardımları Bağdat'a uygulanan kısıtlamalardan muaf tutarken, Suriye PKK'sı sayılan Demokratik Suriye güçlerinin, Suriye'nin geleceğinin bir parçası olması gerektiğini kayda geçiriyordu. ABD Kongresi'nin gündemindeki kapsamlı savunma ve dış politika yasa tasarısı, Irak ve Suriye'deki dengeleri etkileyecek kritik maddeler içeriyordu. Tasarı, Irak güvenlik güçlerine sağlanacak fonlar için katı şartlar öne sürerken, Irak Kürdistan'ı ve Suriye Rojava'sı için güçlü garantiler sağlıyordu. Tasarı metnine göre, Washington'ın Irak'a yapacağı güvenlik yardımları için belirlediği yeni şart ve kısıtlamalar, Peşmerge güçlerine ayrılan bütçeyi kapsamıyordu. Peşmerge'nin ulusal güvenlik ortağı olarak tanımlandığı belgede, Irak içindeki siyasi anlaşmazlıkların Peşmerge bütçesinin gecikmesine veya bloke edilmesine neden olmaması gerektiği vurgulanıyordu. Bu madde, federal kurumlara yaptırım uygulansa dahi Kürdistan bölgesine desteğin sürecinin garantisi olarak yorumlanıyordu. Mesut Barzani, ağır silahlı korumalarıyla Şırnak'a gelip küstah tavırlar takınmasının cesaretini işte bu ABD ve İsrail'den alıyordu. Mazlum Abdi, İsrail basınına ABD'nin hıyanetini ve Cumhur İttifakı'nın gafletini açıklıyordu. Sözde Demokratik Suriye Güçleri DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, İsrail'in The Jerusalem Post'a verdiği demeçte, Suriye'deki yeni sürece, IŞİD tehdidine ve Şam'daki yeni yönetime dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Abdi, ABD'nin siyasi desteğin şart olduğunu vurgulayarak, Suriye'yi yeniden harika yapmak için DSG desteklenmeli mesajını veriyordu. Neçirvan Barzani'ye teşekkür ediyordu. Kürdistan bölgesiyle ilişkilere değinen Abdi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin desteğinden övgüyle bahsediyordu. Abdi, DSG, Başkan Neçirvan Barzani'nin desteği için çok minnettardır. Ancak daha fazlasını yapmak için beklentimiz vardır, diyerek, Suriye'nin geleceğinde Adem'i merkeziyetçilik modelinin önemini yineleyip, özerk Kürdistan hedefini öne çıkarıyordu.
DSG, yeni Suriye hükümetinde yer almaya hazırlanıyordu. ABD'nin Suriye politikasının sadece askeri değil, siyasi olarak da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Abdi, Washington yönetimine çağrıda bulunuyordu. Başkan Trump, Suriye'yi yeniden harika yapmak istiyor. Bunu yaparken DSG'yi desteklemesi lazımdır ve DSG yeni Suriye hükümetinde yer almalıdır. Zaten DSG'ye bu yönde verilen sözler vardır, diyen Mazlum Abdi, ABD'nin Türkiye'yi oyaladığını ima ediyordu.
Kürtlerin elindeki Noel'in haritasını kim hazırladı, kimler uygulamaktadır?
Binbaşı Edward William Charles Noel, İngiliz istihbarat subayı ve diplomatıdır. Çeşitli dönemlerde Hindistan, İran ve Osmanlı topraklarında görev yapmıştır.
Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı toprakları paylaşılırken İngiltere'nin temel hedeflerinden biri de Musul ve çevresindeki petrol bölgelerini kontrol altına almaktır. İngiltere bu amaçla 1919'da binbaşı Noel'i Anadolu'ya yollamıştı. Noel'in görevi Kürt aşiretleriyle ilişki kurmak ve onları Osmanlı'dan koparmaktı. Yani İngiliz desteğinde bir Kürdistan devleti kurmaktı. Bu İngiliz Noel, Elazığ valisi Ali Galip'le birlikte Atatürk'e Sivas Kongresi'ni basma girişiminde de bulunan ancak başarısız olup Türkiye'den kaçan ajandır. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta İngilizlerin Doğu vilayetlerinde Kürdistan kurma planlarını anlatırken Noel'i şöyle anlatır. İngilizler, Osmanlı Devleti'ni parçalamak için Doğu vilayetlerimizde bir Kürdistan oluşturmak istiyorlardı. Bu maksatla İngiliz binbaşısı Noel adında biri Diyarbakır, Bitlis, Elazığ ve çevresinde dolaştırılmıştı. Kürtleri kandırarak Osmanlı'dan ayırmak için çalışıyordu. Binbaşı Noel, 1919 ortasında İngiltere'ye bir rapor yazıp Kürdistan haritasını çizip yollamıştır. Noel'in Kürdistan haritasında Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney'i Büyük Kürdistan olarak yer alır. Ve bu harita başımıza bela olacaktır. İşte bugün Kuzey Irak'ta Barzani yönetiminin haritası Noel'in hazırladığıdır. PKK terör örgütünün tüm çalışma yerlerine astığı sözde Kürdistan haritası da aynıdır. Ve ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi haritası bu meşhur haritayla uyumu hazırlanmıştır. Hatırlayınız, Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı meşhur Papa, 8 Mart 2021'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimini, Barzani'yi ziyarete varmıştı. Barzani yönetimi, Papa'nın ziyaret anısına bir pul bastırmıştı. İşte bastırılan pulda yer alan harita, o meşhur binbaşı Noel'in haritasıdır. Pulda, Hatay dahil olmak üzere, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney'i Büyük Kürdistan olarak yer almaktaydı. Barzani, 2017'de Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu yapmıştı. Referandumda kullanılan sözde Kürdistan haritası meşhur Noel'in haritasıydı. Bağımsızlık referandumu %92 ile kabul edilmişti ama henüz zamanlama uygun değil diyen ABD vetosuna takılmıştı. Mayıs 2015'te Mesut Barzani ABD'ye bir ziyaret yapmıştı. Başkan Obama ve ardından Başkan Yardımcısı Biden ile görüşmelere katılmıştı. O görüşmede Biden'ın şu sözleri hiç unutulmamalıydı. İkimizin de ömrü Kürdistan'ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek diyen Bunak Biden, Siyonizm adına küstahlaşmıştı. Ve işte bu ziyaretten sonra ABD, Orta Doğu haritasını değiştirecek taşları hızla döşemeye başlamıştı. Meşhur Noel'in haritası, Sevran taşmasının çöpe atılmasıyla hükümsüz kalmıştı. Ama Noel sevdalıları bu haritayı hiç unutmamışlar, ceplerinde saklamışlardı. Ve şimdi tekrar çıkarmışlardı, hem de meydan okuyarak. 100 yıldır devlet olmamız engellendi çığlıklarıyla iyice azıtmışlardı. Binbaşı Noel'in İngiltere'ye gönderdiği harita, aslında 1920 tarihli Seyur haritasıydı. ABD'nin 2003 tarihli BOP haritası da aynıydı. Bu, Barzani'nin 2017 bağımsızlık referandumunda kullandığı haritaydı. 2021 Papa Pulu haritası ve PKK terör örgütünün sözde haritası. Bunların hepsi aynı kalemden çıkmıştır. Siyonist Noel'in haritasıdır. ABD'li Profesör Noam Chomsky, 1983'te Kader Üçgeni adlı kitabını yayımlamıştı. Kitapta yer alan Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün raporunda şu bilgiler yer almıştı. Orta Doğu'da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli. Bunun için de Orta Doğu yeniden Osmanlılaştırılmaya yöneltilmelidir. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalkayacak, sistemlerin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit bağımsızlık tehdididir. Peki şu son günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak neler yumurtlamaktadır? Güçlü ulus devletler tehdittir diyen Siyonist kahyaya göre, kimin için? Tabii ki ABD ve İsrail için. Peki kim bu ulus devletler? Türkiye ve İran.
terörsüz Türkiye sürecinde PKK yöneticileri ile DEM Parti temsilcilerinin açıklamalarını alt alta sıralayın, sonuçta karşınıza İngiliz istihbarat binbaşı Noel'in 1919'da Londra'ya gönderdiği harita çıkacaktır. Ve bu haritada sıra Türkiye'ye gelip dayanmıştır. İmralı tutanaklarıymış, komisyonlarmış, yok o buna karşı çıkmış, bu buna haykırmış. Bunların hepsini bir kenara bırakın, başınızı kaldırın ve büyük resme bakın. Orada tarihin tozlu sayfalarından çıkıp gelen Noel haritasının Türkiye'ye düşen gölgesini görüp şaşıracaksınız. Ve siz ayrıntılarla uğraşırken o haritanın hızla gerçeğe dönüştüğünü asla unutmayınız ve bu milli şuur ve sorumlulukla davranınız. Çünkü bazen asıl tehlike sözlerde, demeçlerde değil, farkına bile varılmayan sessiz gölgelerde saklıdır. Cumhur İttifakı, PKK'dan sonra şimdi de SDG ile muhataptı. Önce Hakan Fidan'ın 8 Aralık 2025'te Doha Forum'daki konuşmasında aktardıkları, Suriye hükümeti ve SDG kendi aralarında bir anlaşma yapabilirler. Ancak PKK söz konusu olduğunda SDG içerisinde bazı unsurların bulunduğunu görüyoruz ve tek hedeflerinin Türkiye'ye karşı mücadele yürütmek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasını bekliyoruz. Irak'tan, İran'dan, Türkiye'den katılan unsurların derhal ayrılmasını istiyoruz. Bu güzel bir başlangıç olur. Bu acı ve alçaltıcı gerçekleri 22 yıldır haykıran Milli Çözüm Dergisi'ne sataşıp duranlar, şimdi Hakan Fidan'ın bu itirafları karşısında ne buyuracaklardı? Fidan bu konuşmadan bir süre sonra İngiliz Reuters haber ajansına da şunları hatırlatmıştı. SDG'den gelen sinyaller anlaşmaya uyma niyetinde olmadıklarını, aksine bunu aşmaya çalıştıklarını göstermektedir. Hiçbir ülkede iki ordu olamaz, yalnızca bir ordu tek bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetimlerde farklı bir uzlaşıya veya farklı anlayışlara varabilirler. Ankara'nın SDG polisini kabule yanaşması ihanete zemin hazırlamaktır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söyledikleri aslında TBMM heyetinin 24 Kasım'da İmralı cezaevinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi üzerine hem DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit hem de TBMM'ye sunulan tartışmalı özet tutanakla uyumludur. Yani SDG'nin silahlı güçleri konuta ve bölge ayrıcalığı olmadan Suriye ordusuyla bütünleşsin, Öcalan'ın Savunma Bakanlığı dediği budur. Ama adı federasyon olmayan federasyon yapısındaki yerel yönetimi bünyesinde polis gücünü üstlensin, İçişleri Bakanlığı dediği de budur.
Genelkurmay Başkanı Suriye temasındaydı. Fidan'ın bu konuşmasından bir gün önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün Suriye'deydi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile görüştüler, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Ortak Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundular. Bu ziyareti Ankara'nın vücut diliyle verdiği ikinci mesaj sayılırdı. O sırada SDG dış sorumlusu ise İstanbul'daki DEM konferansına katılmıştı. Fidan'ın Doha Forumu'nda konuştuğu sıralarda SDG'nin dış ilişkilerinden sorumlu İlham Ahmet, DEM Parti'nin düzenlediği Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'na çevrim içi hitap ediyordu. İlham Ahmet, adeta bizim yaşadığımızdan farklı bir dünyadan sesleniyordu. Türkiye'deki barış sürecinin nihayete ermesini istiyor ve diliyoruz. Halen savaş, çatışma diyenlerin seslerin kısılması lazım.
Türkiye'nin Şam hükümetiyle görüşmesi var. Bizimle bir kanalı var.
Biz Türkiye ile diyalog içinde olmak istiyoruz. Sınırlarımız açılsın. Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor. Türkiye, Suriye ile barışa ulaşırsa buradan daha iyi bir şekilde çıkacaktır. Yani SDG temsilcisine göre terörsüz Türkiye sürecinin Suriye ile bir ilgisi yoktur. Öcalan'ın 27 Şubat'taki silah bırakma ve fesih sözleri SDG'yi bağlamaz. Adeta sorun Türkiye ile Suriye'nin barışmasıdır. SDG ile ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye'nin SDG ile ayrıca konuşması ve uzlaşması lazımdır.
Erdoğan iktidarının Hamas istismarı. Hamas'ın Siyonist rejimle normalleşme Filistin'e ihanet sayılır uyarısı. Hamas siyasi büro üyesi Halit Meşal, Siyonist rejimin bölgede kendi dayatmalarını kabul ettirmeye çalıştığını belirterek, bunun tüm ümmet için gerçek ve yakın bir tehdit olduğunu vurgulamıştı. El Cezire'nin aktardığına göre Meşal, artık İslam dünyasının Kudüs'ün özgürleştirilmesinin sağlanması ve tüm İslami, Hristiyani mukaddesatın geri alınması yönünde
tarihi bir karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Meşal, Gazze'ye herhangi bir dış vesayeti reddettiklerini, Gazze'nin yönetiminin yalnızca Filistinlilere ait olduğunu tekrarlamıştı. Siyonist rejimin soykırım saldırılarının bazı yönleri durdurulmuş olsa da, aç bırakmanın, tam ablukanın, geçişlerin kapatılmasının, yardımın engel olunmasının ve toplu cezalandırmanın hala sürdüğünü aktarmıştı. Direnişin meşruiyetini vurgulayan Meşal, Batı Şeria'nın Yahudileştirme çabalarından, işgal yerleşimleri buralara doldurmaktan ve zorunlu göç politikalarından kurtarılması gerektiğini vurgulamış ve halkın yanında durmak direnişin asli görevidir diyerek ayrıca Siyonist rejimin cezaevlerinde tutulan tüm Filistinli esirlerin özgürlüğü için topyekün bir mücadele çağrısı yapmıştı. Meşal, tüm Arap ve İslam ülkelerini Siyonist rejimle normalleşmenin her türünü reddetmeye çağırmış ve işgalci Siyonist rejimin ne bölgenin dostu ne de düzen kurucu bir unsur olamayacağını tekrarlamıştı. Özetle Halit Meşal, sözde İsrail-Gazze barışına garantör olanların, mazlum Filistin halkının zararına ve zalim odakların yararına alet olduklarını vurgulamıştı.
Tarihi bir tespit. Tom Barak, Erdoğan'ın İsrail'e sert söylemleri sadece retorik, halkını oyalama kapsamındadır. Tom Barak, Orta Doğu için demokrasi yerine hayırsever monarşiyi öne çıkarmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir konferansta görüşlerini açıklamıştı. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinin kullanımda olmasa da ABD açısından temel problem olduğunu belirten Barak, "Bu sorunların önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözüleceğine inanıyorum." demiş. Türkiye Rus sisteminden tamamen kurtulmaya yaklaşıyor mu sorusunu ise "Evet" şeklinde yanıtlamıştı. Barak, Bloomberg'e yaptığı açıklamada ise Türkiye ve İsrail arasında süregelen sert söylemlerin ilişkilerin geleceğini etkilemediğini vurgulamıştı. Barak, Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya giderek açıklamalarını ise sadece retorik şeklinde yorumlamıştı. Retorik ya da eski ismiyle belagat, kendi halkını etkileyici ve ikna edici ama yanlış yönlendirici konuşma sanatıdır. Sözcük güncel kullanımda etkileyici ve ikna edici olmakla beraber içtenlikten veya anlamlı içerikten yoksun lisan anlamında da kullanılır. Kavram, Yunanca retorikos, hitabet kelimesinden türemiş bir kavramdır. Yani Tom Barak açıkça Sayın Erdoğan'ın gerçekte İsrail'e yaradığı halde görünüşte Siyonistlerin aleyhinde konuşup halkı oyaladığını ve siyasi dengeleri kolladığını açıklamıştı.
Ve hayret, Sayın Erdoğan'dan ve yalakalarından bu açıklamaya yanıt veren çıkmamıştı.
Trump'ın açıklaması, ateşkesi tehlikeye mi attı? 17. maddeyle, Gazze'de fiili bölünme ihtimali masada mı? Gazze barış tuzağı patladı mı?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının değiştirileceği yönündeki kısa ve belirsiz açıklaması, bu değişikliğin ne anlama geldiğine ilişkin soruları gündeme taşınmıştı. Uzmanlara göre Trump'ın işaret ettiği değişiklik anlaşmanın uygulanma biçiminde bir revizyon anlamındaydı. Buna göre, İsrail'in hali hazırda %55'ini kontrol ettiği Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılmasına geçilmesi yerine 17. maddenin devreye alınması söz konusu olacaktı. Bu madde, barış planının taraflardan biri kabul etmese bile tek taraflı olarak ilerletilmesine imkan tanımaktaydı.
10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasındaki 17. madde, Hamas'ın öneriyi geciktirmesi veya reddetmesi halinde, yardımların genişletilmesi dahil planın belirtilen unsurlarının İsrail ordusunun terörden arındırılmış olarak uluslararası istikrar gücüne devrettiği bölgelerde uygulanacağını şarta bağlamıştı. 2025 Ekim ayında Hamas ile İsrail arasında imzalanan barış belgesinde sadece birinci aşamayla ilgili maddeler vardı. Bu aşama, İlk ateşkes, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, esir takası ve insani yardım girişlerinin kolaylaştırılmasını kapsıyor. Ancak savaş sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin ikinci aşama konusunda resmi bir mutabakat sağlanmamış ve kayda alınmamıştı. Yani tam bir tuzaktı.
Katil Netanyahu Trump ile buluşacak, garantör figüranlar devre dışı bırakılacaktı. Gazze planında ikinci şeytani aşamaya hazırız küstahlığı. Gazze'de soykırım hiç aksamamıştı, bir yandan da ateşkesi ihlal eden işgalci İsrail saldırılarını sürdürürken Netanyahu dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
Netanyahu, Aralık 2025 sonunda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirterek, Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya hazırız küstahlığına kalkışmıştı. Gazze'de ilk hedeflerimize ulaştık, şimdi son aşamadayız küstahlığı. Siyonist Benjamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında Gazze'de ilk hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, bundan sonraki hedeflerinin Hamas'ı silahsızlaştırmak ve tamamen devre dışı bırakmak olduğunu vurgulamıştı.